Yeni Gün.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, günaydın. Yeni gün başladı, saatler 9.05'i gösteriyor. Yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Kararoğlu ve ben İpek Önder, yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yeni güne gazete manşetlerini okuyarak başlayacağız. Ardından Ankara gündemini öğrenmek üzere TRT Haber Merkezi'nden muhabir arkadaşımıza bağlanacağız. Bugün stüdyomuzdaki yorumcu konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'la gazetelerde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ardından spordaki gelişmeler köşemizde eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Cemalettin Ali Kunak'la spordaki son gelişmeleri konuşacağız. Saatler onu gösterdiğinde yurtta ve dünyada hava durumu köşemiz yer alacak. Ardından Olcay Kıraç'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Lefkoşa muhabiri kendisi Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelerle ilgili son gelişmeleri aktaracak. Ve son bölümde Dr. Recep Yorulmaz'dan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Orsam Ekonomi Çalışmaları Direktörü Dr. Recep Yorulmaz'la birlikte Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerine konuşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, bugün manşet turuna Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Okulda cep tartışması. Eğitimciler okullarda cep telefonunun yasaklanmasını isterken Milli Eğitim Bakanlığı da yeni bir düzenleme hazırlığında. Okul çocuklarında ciddi boyutlara ulaşan cep telefonu bağımlılığı için harekete geçildi. MEP ve akademisyenlerin de katılımıyla Afyon'da düzenlenecek cep zirvesinde okulda cep telefonu yasaklansın mı sorusuna yanıt aranacak. Zirveyi değerlendiren uzmanlar yasağın öğrencilerin motivasyonunu artıracağı görüşünde. Trump Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu F-35'lerin verilmemesi halinde Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermek ister ve en doğal hakkıdır. ABD vize yönelik hasmani tutum sergilerse gizimiz saklımız yok karşı adımlar atarız dedi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la irtibatını yakın tuttuğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'yi kaybetmek istemeyen bir Trump görüyoruz diye konuştu. Çavuşoğlu, AB'nin yaptırım tehdidine karşılık gündeme gelen geri kabul anlaşmasını da askıya aldıklarını söyledi. Suriye için yoğun mesai. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önel Başkanlığındaki Türkiye heyeti ile James Jeffrey Başkanlığındaki ABD heyeti dün Suriye'deki gelişmeleri masaya yatırdı. Ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilen Jeffrey'e ABD'li bazı üst düzey yetkililerin PKK-YPG terör örgütü elebaşlarıyla Suriye'de yaptıkları görüşmelerden duyulan rahatsızlık iletildi. Hürriyet gazetesine geçelim. Diplomasiye böyle çökmüşler. İşte FETÖ raporunda ortaya çıkan acı gerçek. Dışişlerindeki FETÖ operasyonu soruları çalan örgütün diplomasiyi nasıl ele geçirdiğini gözler önüne serdi. 2010-2013 sınavlarında dışişlerine alınan 275 diplomattan 249'u FETÖ'cü çıktı. Yaptırımlara Trump karşı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump yaptırım uygulamak istemiyor, Türkiye'yi kaybetmek istemiyor dedi. Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanımızla irtibatını yakın tutuyor, Türkiye'yi kaybetmek istemiyor, yaptırım uygulamak istemiyor. Katsa yaptırımları ve bu kararı erteleyebilir, bizim de elimizde incelik var, incelik olsun, kürecik olsun, diğer konularda olsun süreci işletiyoruz. Bakan Çavuşoğlu'nun S-400'lerin en erken 2020'de aktif hale geleceğini söyledi. Daha seçilmeden deprem yarattı. İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğuna bugün Boris Johnson'ın oturması bekleniyor. Ancak daha Johnson seçilmeden kabinede tepki istifaları başladı. Manşetlerine göz atacağımız bir diğer gazete Sabah, Türkiye'nin dik duruşu bize güç veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili sabaha çok önemli açıklamalar yaptı. Karşımızda uluslararası bir koalisyon var. Amaçları Türkiye'yi Anadolu'yu hapsedip Kıbrıs'ı almak. Ama Türkiye'nin bölgedeki iddialı bir ülke olarak ortaya çıkması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arkasında duruşu bu tezgahı bozdu. Türkiye, siyasetiyle dik duruşuyla Doğu Akdeniz'deki haklarından taviz vermeyeceğini gösterdi. Türk halkına ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuz destekleri için minnet duyuyoruz. Ve şimdi Yeni Şafak gazetesinin manşetini sizlere aktaralım. Bu oyunu gördük. Mültecilere kapıyı kapatan Batı ülkeleri 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi mülteci düşmanı gibi göstermek için algı operasyonuna başladı. Kaydı bulunmayan bazı Suriyeliler sınır dışı edilirken kaba davranılması bu operasyona malzeme sağladı. Türkiye mülteci oyununa karşı gerekirse kapıları açmayı planlıyor. Akşam gazetesinin manşeti de şöyle, Cefri'ye iki seçenek ya güvenli bölge ya operasyon. Yeni bir güvenli bölge önerisiyle Ankara'ya gelen ABD'nin Suriye temsilcisi Cefri'ye Türkiye'nin kararlılığı bir kez daha hatırlatıldı. Sınıra askeri sevkiyatın hızlandığı bir dönemde Ankara'yı ziyareti gerçekleştiren Cefri, dün önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, sonra da Bakan Akar'la bir araya geldi. Gündem güvenli bölge ve Münbiç'ti. Kendisine 90 günde bitmesi planlanan Münbiç mutabakatının 14 aydır hayata geçiremediği hatırlatıldı. Bakan Çavuşoğlu da konuyla ilgili "Oradan tehdit devam ederse Fırat'ın doğusuna operasyon başlatırız." dedi. F-35 olmazsa başka kaynağa yöneliriz. Bakan Çavuşoğlu F-35'in ortağıyız, ortağı olduğumuz ürünü de almak isteriz dedi. Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini belirten Çavuşoğlu, F-35 ile ilgili B planı için şunları söyledi. Yeni nesil uçaklara ihtiyacımız var, S-400'de olduğu gibi kendimiz üretene kadar ihtiyacımızı başka kaynaktan gideririz dedi. Ve Türkiye Gazetesi'nden sizler için seçtiğimiz ilk sayfa haberleri de şöyle. Denetimler sıklaştı, kayıtsız Suriyeli sınır dışı. Suça karışan yüzlerce mülteci gönderildi. İstanbul'daki kayıtsız Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar şehri terk edin denildi. Fırat'ın doğusu hedefimiz. Dışişleri Bakanı S-400 ve F-35 krizinin yanı sıra Suriye ile Kuzey Irak'taki terör tehditleri için net mesajlar verdi. Ankara'da bizimle, Suriye'de teröristle, Türkiye'de Cefri ile görüşürken ABD'li komutan da YPG ile birlikteydi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Güvenli bölge, Münbiç ve İdlib masadaydı. Ancak aynı saatlerde General McKenzie de Suriye'de destek verdikleri YPG'nin elebaşlarından Şahin Ciro ile görüşüyordu. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Dünya bakıyor, eşkıya yıkıyor. Siyonist camileri işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini yıkıyor. Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail askerleri ve polisi sabahın erken saatlerinden itibaren Filistin mahallelerine girerek yeni bir eşkıyalık örneği sergiledi. Yeni Birlik gazetesine geçelim. ABD aynı ABD. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiği sırada ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM Generali McKenzie Suriye'de YPG-PKK'nın elebaşlarından Şahin Ciro ile görüştü. Milat gazetesi, işgalci İsrail 70 Filistinlinin daha evini yıktı. Terör devleti. İsrail terör güçleri utanç duvarına yakın olduğu gerekçesiyle Kudüs'te Filistinlilere ait 70 evi yıktı. Hamas, işgalci İsrail Kudüs'ün asıl toprak sahiplerini değiştiriyor, bu etnik temizliktir, dedi. Ve bugün başlıklarına bakacağımız son gazete Star, Star'ın manşeti de İsrail'den Kudüs'te etnik temizlik yüzyılın yıkımı. Terör devleti İsrail, Trump yönetiminin yüzyılın anlaşması maskesiyle Filistin'e dayattığı işgal planını fiilen devreye soktu. Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 70 ev iş makineleriyle yıkıldı.
Ankara'da gündemde neler var?
Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz.
Günaydın efendim. Hoş bulduk. Efendim. Günaydın İpek Hanım.
Evet, gündemdeki konu başlıklarını sizlerle değerlendireceğiz değerli hocam. Şimdi dün akşam saatlerinde yaşanan acı olayla başlayalım isterseniz. Suriye'den Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine roket atıldı, 5 sivil yaralandı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada da Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen 2 roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal mahallesindeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi. Akabinde tabii Milli Savunma Bakanlığı da yine akşam saatlerinde Suriye tarafından Ceylanpınar'a atılan roketlere karşılık bölgenin ateş altına alındığını açıkladı. Gelişmeler böyleydi. Sizin yorumlarınız nedir efendim?
Maalesef Suriye'deki problem devam ettiği sürece Türkiye'nin güney sınırlarına ve genel olarak Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir risk unsuru haline gelmiş durumda Suriye. Ve tam o bahsettiğiniz bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütünün bir yan yapılanmasına verdiği desteğin sonucu. Yani bu siviller Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği, destek verdiği örgütün kullandığı silahlarla yaralanmış durumda. Bu hani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve genel olarak Orta Doğu politikalarının Türkiye'nin ve aslında sadece Türkiye'nin değil bölge ahalisinin, bölge halklarının aleyhine gelişen işte İsrail'le Suriye'de bir terör örgütüyle kurduğu ilişkilerin Batı'nın müttefiki olan Türkiye'nin güvenliğine ne ölçüde bir tehdit oluşturduğunun son göstergesi.
Evet değerli hocam, müsaadenizle şimdi telefon hattımızda muhabir arkadaşımız Ergül Birgül bulunuyor. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi sabahlar.
Teşekkür ediyoruz. Ankara gündemine dair notlarınız neler? Hemen sizleri bekletmeden dinleyelim.
hemen kısaca bahsedelim biz de. Bugün yine başkent Ankara'da yoğun bir siyaset gündemi var diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın programıyla başlayalım. Türkiye-Özbekistan iş formunda konuşacak Fuat Oktay. Bugün kürsüde olacak bir başka isim de yine Özbekistan Başbakan Yardımcısı olacak. Tabii iki ismin vereceği mesajlar iki ülke arasındaki ilişkiler babında büyük önem taşıyor. Akabinde İkili görüşmeler olacak ve ardından da yine Türkiye-Özbekistan heyetler arası görüşmeler devam edecek. Bilindiği üzere meclis çalışmalarını tamamladı ancak gün içerisinde olası toplantılar da yine orada olacak. Terörle mücadele Türkiye'de son hız kesmeden devam ediyor. Malumunuz şehit olan bir diplomat vardı ve işte o şehit eden terörist ve işbirlikçisi Türkiye'ye getirilecek mi? Esasen gözler kulaklar bu sorunun yanıtında bu noktada da çalışmalar devam ediyor diyebiliriz. Terörist Muhammed Bisiksız'ın yakalanması yönünde. Ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları da yine Sincan'da devam ediyor bir yandan. Bugün de Akıncı Üssü davası görülecek. 475 sanıklı davada esas hakkındaki müsaleye karşı son savunmalar yapılıyor diyebiliriz. Diplomasi başlığı da son derece yoğun. Türkiye'nin F-35 yol haritası üzerinde ilgili yetkililer yoğun bir çalışma yapıyor. Alternatifler masada. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamalar masada. Söylediğim gibi alternatifler üzerinde yetkili isimler çalışıyor bugün de diyebiliriz. Ve ekonomi başlığıyla noktalayalım dilerseniz. Bugün Türkiye Kamusal Toplu Sözleşme taleplerini açıklayacak zam oranları ve talepler olarak iki başlık halinde bir basın toplantısı yapılacak. Son başlık demiştik ama bir revizyonla düzeltelim. Bugün ayrıca da YKS tercihleri başlıyor. Binlerce öğrencinin ve beraberinde ailenin merakla beklediği konu, merakla ilgilendikleri konu tercihlerde 29 Temmuz'a kadar devam edecek diyebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim bir kez daha hoş geldiniz diyelim sizlere.
Teşekkür ederim.
İlk konuyu değerlendirdik aslında. Dün yaşanan önemli bir başka gelişme de şöyleydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Başkanlığındaki heyet Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Güvenli bölge Münbiç ve İdlib masadaydı. Ancak aynı saatlerde General McKenzie de Suriye'de destek verdikleri YPG'nin elebaşlarından Şahin Cilo ile görüştü. Bu görüşmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi şunu söyleyelim. Türkiye uzunca bir süredir Suriye'deki problemlerle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı müttefikleriyle, bölgesel aktörlerle işbirliği halinde meseleyi çözmek istedi. Nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz önce sizin anlattığınız birbiriyle çelişen tavırları, yaklaşımları ve Türkiye'nin milli güvenliğini tehlikeye atan yaklaşımları sebebiyle Rusya ve İran'la beraber Suriye'de yürüyen bir süreç başlattı. Bu süreç Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da batılı müttefikleri tamamen dışlamak amacına değil ama Türkiye'nin milli güvenliğini garanti altına almak, Suriye'nin bütünlüğünü garanti altına almak amacıyla başlatılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Türkiye ile tam olarak kopmadan ama diğer yandan da Suriye'de o bildiği ve Türkiye'nin hani tasvip etmediği yaklaşımını devam ettirmek, bu arada zaman kazanmak istiyor. Türkiye ise tarihi derinlikleri tecrübesi olan bir ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı problemler dışında işbirliği alanları ve müttefiklik hukukunun gerektirdiği alanlarda beraber olmayı tercih ediyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldığı noktalarda da elbette milli güvenliğini, milli menfaatlerini ve milli egemenliğini tercih ediyor. Bu istikamette gayret sarf ediyor. S-400 tartışmaları bu istikamette Türkiye'nin kararlılığını gösterdi. Bu kararlılık neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde bir yandan buradaki FETÖ ve bu PKK'nın oluşturduğu, buna işte Ermeni lobisinin verdiği destekle oluşan Türkiye aleyhtarı bir hava söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde de aynı zamanda İsrail lobisiyle beraber olarak Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da biraz önce girişte ifade ettiğim Türkiye ve bölge halklarının menfaatleriyle bağdaşmayan bir senaryo hayata geçirmek isteniyor. O grubun da taziyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın verdiği, kamuoyu önünde verdiği sözlerden geri adım attıracak hamleler gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ve adeta Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiyi koparmaya çalışan bir gayret de söz konusu. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Türkiye'nin hani zaten kararlılığı biliniyor. Ama Türkiye artık hani bu kararlılığın ötesinde planlamalar yapmış durumda. Bu planlamaları işte bir diplomasi istihbarat çalışmalarıyla tahkim ediyor. Bunun nihayetinde askeri bir operasyona dönüştüğünü.
İki seçenek sunuluyor yani, evet. Aslında ya güvenli bölge oluştururuz, evet. Ya da operasyon seçeneği
işte
masada.
Bunun olması için de ama Türkiye'nin o diplomatik istihbari faaliyetlerini yoğunlaştırması gerekiyor ve askeri seçeneğin de ALES'le hazır olduğunu göstermesi gerekiyor. Türkiye Fırat'ın doğusuna, genel olarak Suriye sınırına ciddi bir yığınak yapmış durumda. Bu yığınağın neticesini yakın zamanda almasını bekliyoruz. Siz de ifade ettiniz. İşte iki seçenek var. Ya Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği halinde güvenli bölge inşa edilecek, Türkiye'nin kontrolünde ama. Veya Türkiye kendisi açısından önemli gördüğü yerlere operasyon başlatmak suretiyle kendi milli güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldıracak, bölgede kendi arzu ettiği istikamette milli güvenliğini tehdit etmeyecek bir hani yapılanma ortaya çıkaracak. Bunu İpek Hanım, Irak'taki operasyonlarla beraber düşünmek lazım. Bu Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını ifade ediyor. Türkiye bir yandan terör örgütünün içerideki yapısını büyük ölçüde çökertmiş durumda. Bugün itibariyle muhtemelen 500'ün altına düşmüş durumda terörist sayısı. Ve her gün haberlerde görüyoruz, çok yoğun operasyonlar yapılıyor. İşte mesela bir operasyon görüyoruz. Mesela 5 kişi etkisiz hale getiriliyor. Bu çok önemli bir operasyona dönüştü. Neden? Artık o 5 kişi terör örgütünün %1'i demek. Yani haftada birkaç tane mesela 5 kişilik etkisiz hale getirildiğinde %5'inin falan etkisiz hale getirildiği bir süreç. Yani buna bu terör örgütünün dayanması imkan dahilinde değil. Aynı şey yine Kuzey Irak'ta söz konusu. Kuzey Irak'ta da Pençe 1, Pençe 2 harekatlarının yanı sıra sahil alanda PKK'nın olduğu alanlarda da hava kuvvetlerinin zaman zaman özel kuvvetlerin yaptığı operasyonlar çok önemli neticeler alınıyor. Terör örgütünün en tepe isimlerinden eylem için hazırlık yapan unsurlarına kadar hepsi bertaraf ediliyor. Bu Türkiye'nin terör örgütüne karşı kararlılığını ifade ediyor ve aynı zamanda terör örgütünün Suriye'nin doğusunda rahat olmadığını, terör örgütü bütün kayıplarını Suriye'deki bu Doğu Fırat'ın doğusundaki hakimiyetiyle dünya kamuoyuna, tabanına, müttefiklerine kendince bunu propaganda ederek tolere etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu kayıplarının yaptığı yanlış politikaların, Türkiye düşmanlığının verdiği zararı içinde tartışacak, buradan bir yeni yol arayacak bir halde değil. Bütün çerçevesi bu Fırat'ın doğusundaki başarıya yoğunlaşmış durumda. O yüzden de Türkiye açısından hani Fırat'ın doğusunun ortadan kaldırılması, buradaki terör hakimiyetinin ortadan kaldırılması sadece sınır güvenliği ile ilgili problem değil. Bu terör örgütünün çökertilmesi açısından da hayati derecede bir milli güvenlik meselesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada yani yine tırnak içerisinde söylüyorum, güvenilir bir aktör olmadığını bir kere daha bahsettiğiniz görüşmeler ortaya koyuyor.
Fotoğraflar da ortaya çıktı.
Evet, Türkiye kararlı. Yani bunun hani eli kulağında tabiriyle ifade edelim. Bunun yakın zamanda sonuçlarının olacağını muhtemelen Suriye Fırat'ın doğusunda göreceğiz.
Evet. Şimdi Suriye'de muhaliflerin son kalesi olan İdlib'i hedef alan hava saldırıları da dün gerçekleşti. Sivillerin sayısında, hayatını kaybeden sivillerin sayısında bir artış yaşandı ne yazık ki. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da İdlib'i hedef alan hava saldırılarına tepki gösterdi. Rusya'dan da açıklamalar vardı. Sizin bu gelişmelere ilişkin görüşleriniz neler?
Şimdi İpek Hanım, bu Suriye'deki hani problemler yoğunlaştıkça, arttıkça, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik taziye arttıkça Suriye rejimi, Esad rejimi kendisince burada kendisinin bir avantajlı pozisyon yakaladığını düşünerek İdlib'de varılan süreci bertaraf etmeye, İdlib'i kontrol altına almaya gayret ediyor. Bu aynı zamanda oradaki yoğun nüfusun Türkiye sınırlarına doğru yürümesi anlamına gelebilecek.
4 milyon nüfustan söz ediyoruz. İç göçle birlikte artan bir nüfus var.
Türkiye bu konuda kararlı. Göçü sınır ötesinde karşılamaya kararlı. Ama Türkiye'nin üzerinde bir tazyik oluşturmaya çalışıyorlar. Bu sadece Suriye rejiminin değil, muhtemelen şu anda görüşmeler yaptığımız müttefiklerin de Türkiye'yi sıkıştırmak, Suriye'de, Irak'ta elinin rahat olmadığını gösterme gayretlerinin bir ürünü. Ama Türkiye bu konuda kararlı olduğunu geçtiğimiz haftalarda göstermişti. Suriye rejimini çok ağır bir şekilde vurdu, Suriye rejim güçlerini. Muhtemelen bu kararlılığının yeni bir örneğini göreceğiz. Bu hatta Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak'ta, genel olarak Orta Doğu'da çok ciddi bir türbülans var. Türkiye burada milli menfaatlerini, milli egemenliğini ve bölge haklarının menfaatini korumaya yakın bir yerde duruyor, mücadele ediyor. Bunun için müttefikleriyle, Rusya ile, İran'la, bölgesel aktörlerle işbirliğinin yanı sıra aynı zamanda diplomatik ve istihbari hazırlıkları takiben askeri operasyonlarla durumu kontrol altına almaya çalışıyor. İdlib'de bunu sarsacak hamleler söz konusu. Ancak bu hamlelerin Türkiye'nin Rusya ve İran'la kurduğu sürecin baskısıyla azalacağını önümüzdeki günlerde tahmin edebiliriz.
Evet efendim, aynı zamanda bugün başbakanlık görevin Theresa May'den devralması bekleniyor. İngiltere'de de böyle bir gelişme yaşanacak. Tepki istifaları da başlamış, gazetelere yansıyan bir haberdi. İngiliz bandıralı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde İran tarafından el konulması da yine yeni başbakanın herhalde dış politika gündeminde en acil çözüm bekleyen ilk maddesi olarak masada duran bir sorun olarak görünüyor. Nedir efendim, İngiltere'de son durum nedir? İngiliz siyasetine sizin bakış açınız nedir? Öğrenelim.
İngiltere'de biliyorsunuz bu Brexit ile beraber başlayan bir süreç söz konusu. Bu dış politika hamlesi İngiltere'nin aynı zamanda iç siyasetinde çok ciddi problemler meydana getirdi. Bunun Brexit'in icabını yapamayan içerideki direnişle karşı karşıya kalan başbakan ayrılmak suretiyle yeni bir başbakana yol açmak, ona bir imkan vermek arzusunda. Ancak bir süre daha İngiltere'de bu Brexit'in doğurduğu problemin İngiliz iç siyasetini türbülansa alması devam edecek gibi görülüyor. Çünkü yeni güçlü bir başbakan adayı ortalıkta yok ve aynı zamanda problem büyük. Hani bu problemi İngiltere toplumunun büyük ölçüde bölündüğü bir pozisyonda çözmek kolay değil. O yüzden İngiltere'de iç siyasetin Brexit'le beraber bir kırılmaya devam edeceğini düşünebiliriz. Bu isterseniz Suriyeli Türkiye'deki yasa dışı Suriye göçmenler suçlular meselesi vardı.
Denetimlerin sıklaştığı yönünde haberler de çıktı gazetelerde. Kayıtsız Suriyeli sınır dışı başlığını görüyoruz örneğin Türkiye gazetesinde. Suça karışan yüzlerce mülteci gönderildi. İstanbul'daki kayıtsız Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar da şehri terk edin açıklaması yapıldı.
Şimdi İpek Hanım, burada Türkiye Suriyeli göçmenlere devlet olarak, millet olarak, her türlü kurum olarak olağanüstü yardımlar yaptı, yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Bu yardımlar yapılırken Türkiye'nin yanında durmayan, aleyhinde kampanya yapan batılı organlar, batılı yayın organları ve Türkiye'de de bazı kesimler şimdi bu hani kendilerine konulan kurallara uymayan, suç işleyen veya kayıtsız olarak Türkiye'ye gelmiş olan ya da şehirden şehire geçmiş olanlar şimdi halktan gelen yoğun talep ve aynı zamanda kamu düzeni endişesiyle belki bizim bilmediğimiz hani bir takım istihbari çalışmalar da söz konusu olabilir. Çünkü hatırlanacaktır. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da bazı terör örgütleri veya istihbarat kuruluşları bu tür kayıtsız kontrol dışındaki aktörleri kullanmaya teşebbüs edebiliyor. Şimdi bunların suça katılmış olanlarının, karışmış olanlarının sınır dışı edilmesi veya kurallara uymayan, kendisine mesela ikameti olarak Ankara verildiği halde İstanbul'da olanların bir düzene tabi tutulması söz konusu. Bu yapılırken bir takım yanlış uygulamalar söz konusu olmuş olabilir ama bunlar kısa süre içerisinde düzeltilir. Burada sanki hani Türkiye'de 4 milyon mülteci göçmen yokmuş onlara şu an itibariyle mesela onlara Türkiye devleti efendim Türkiye'nin kurumları, Türkiye'deki insanlar, STK'lar yardım ediyorlar. Yani an be an şu an devam eden yardımlar var. Sanki bunlar yokmuşçasına Avrupalı yayın organları ve onlara içeriden destek veren bir takım çevreler sanki hani Türkiye'de Esed rejimi varmışçasına Suriyeliler kötü muamele görüyormuş. Hani sanki Suriye'den kaçtıkları gibi Türkiye'den de kaçıyormuşçasına bir propagandaya başladılar. Bunun adil olmadığı çok açık. Bunu açıklıkla ifade etmek lazım. Yani bunun Türkiye'nin şimdiye kadarki yaklaşık 8 yıllık performansında yani Türkiye'deki milletin gerçekten bu konuda yardım için olağanüstü gayret sarf eden kamu görevlilerinin STK'daki çalışanların, STK gönüllülerinin emeğine büyük bir hakaret olduğunu, büyük bir haksızlık olduğunu açıklıkla söyleyelim. Ben özellikle hani Batı'da bunu yapanlar var. Onların amacının da çok açık bir şekilde Türkiye'yi Irak'ta, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de güçsüz kılmak. Orada istedikleri senaryonun gerçekleşmesi, Doğu Akdeniz'de yani bu yardım ya da Suriyelilerin hakkını savunuyormuş adı altında Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gazlarda Türkiye'nin elini zayıflatmak amacına matuf dış politika, kötü, basit, ahlaksız dış politika hamleleri olduğunu çok açık söyleyelim. Eğer gerçekten samimi iseler Türkiye'nin mültecilerini alsınlar.
Ya da paylaşalım, verdikleri sözü tutsunlar.
Verdikleri sözü tutsunlar, paylaşalım. Yani yardımlarını hani verdikleri sözü tutmadıkları gibi hani paylaşalım. Yani mesela daha iyi bakacaklarına inanıyorlarsa Türkiye'de 4 milyonun üzerinde Suriyeli göçmenler alsınlar.
Geri kabul anlaşmasının sona ereceğini de açıkladı Bakan Çavuşoğlu.
Şimdi tabii yani Türkiye'ye bir yandan İpek Hanım verdiğiniz sözü tutmuyorsunuz. Türkiye sözünü tutuyor. Türkiye yani göçü engelliyor, mücadele ediyor Türkiye'nin dışına çıkmasına. Verdiği her türlü sözü tutuyor ciddi bir devlet olarak. Diğer yandan Suriyeli göçmenlere bakıyor. Onun maliyetiyle karşı karşıya. Bir de bütün bunlara yapan hükümetin aleyhine de mesela seçimlerde büyük bir kampanya yürütülüyor. Ondan sonra da kalkıp düzeni, kamu düzenini tesis etmek için yanlış yapanların sınır dışı edildiği ya da ikamet yerlerine gönderildiği bir uygulamada yani burada 300-500 kişiden bahsediliyor. 4,5 milyon insan nerede? 300-500 kişi nerede? Buradan kalkarak bir kampanya başlatıyor. Ben burada özellikle bizim basında, muhalefette yazan bu batıdaki dış politika amacıyla Türkiye'nin üzerinde baskı oluşturmak amacıyla başlatılmış bu kampanyaya katılanların ahlaksızlığının da altını çizmek istiyorum. Yani sureti haktan görünerek güya Suriyeli göçmenlere koruyor edası altında Türkiye Cumhuriyeti'ne buradaki yardım kuruluşlarına bizim sıradan insanlarımıza saldıran evet bu Suriyeli göçmenlere kötü davranan ya da onların aleyhinde bulunan insanlar var. Ama onlarla zaten tartışılıyor. Buradaki maksadın onların olmadığı hükümeti, efendim, gerçekten yardım edenleri böyle itham eden bir çerçeve içerisine sokmak istedikleri anlaşılıyor. Hatalar olursa, bir takım kamu görevlilerinin uygulamadaki hataları, bunlar konuşulabilir, tartışılabilir. Bu hatlar açık. Türkiye demokratik bir açık toplumun olduğu, demokratik bir hukuk devleti. Bunların hepsi konuşulabilir. Ama burada çok kötü niyetli bir kampanya var ve yurt dışından başlayan bu kampanyaya içeriden destek veren gazetecilerin, kendini muhalif zanneden kesimlerin, siyasetçilerin yapıp ettikleri gerçekten anlaşılabilir değil. Bu Türkiye'ye, Türkiye'nin bu konudaki performansına büyük bir haksızlık. Bunun altını çizmek lazım. Bu haksızlığı milletimiz, devletimiz hak etmiyor. Gerçekten olağanüstü bir performansla yardım ediliyor. Sadece Türkiye'de değil, halihazırda Suriye'de de yardım ediyor Türkiye. Yani Türkiye kadar yardım eden bir ülke yok bütün dünyada. Kalkmışlar şimdi Almanya'da, Fransa'da oturuyorlar. Gelen 2-3 mülteciden rahatsız oluyorlar. Bunun için
hükümetleri düşüren krizler yaşanıyor.
Evet, ondan sonra kalkıp Türkiye üzerine ahkam kesiyorlar. Dediğim gibi onlar istihbarat operasyonunun aparatı olarak ya da kendilerince çok vicdanlı olduklarını düşünerek bu hataları yapabilirler. Ama Türkiye'de bunu gören, Türkiye'de insan, yani bu kadar Suriyeli mülteciye nasıl bakıldığını, ne tür fedakarlıklar yapıldığını bilenlerin bunu yapması gerçekten affedilebilir değil. Bunun altını çizmek isterim.
Kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Doğru. Ne yazık ki. Evet, kısaca bir de Doğu Akdeniz'deki son durumu siz değerli hocamızla değerlendirmek isteriz. Bakan Çavuşoğlu'nun önemli açıklamaları vardı. Tersine bir adım atılırsa biz Doğu Akdeniz'deki varlığımızı daha da artırırız şeklinde. Siz nasıl yorumlarsınız gelişmeleri?
Şimdi bunlar hepsi birbirine bağlı, dikkat ederseniz.
Evet, gelişmelerin hiçbiri birbirinden bağımsız değil.
Tabii. Yani Türkiye'nin Irak'taki operasyonu, Suriye'deki yürüyen operasyonu, Fırat'ın doğusuna yönelik gayretleri, görüşmeleri, İdlib'deki hareketlenme, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin milli menfaatlerini, egemenlik haklarını Kuzey Kıbrıs'la beraber koruma gayretleri ve Suriyeli mülteciler üzerinden Türkiye'nin itibarını sarsma gayretleri. Bunların hepsi eş anlı olarak yürüyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de aslında anlaşılıyor ki, tekrar ben zaman zaman söylüyorum, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün nihai amacının ne olduğunu bugün çok net görüyoruz zaman geçtikçe. Eğer Türkiye'de bir darbe başarılı olmuş olsaydı ya da Türkiye bir iç kargaşayla sarsılmış olsaydı, oyunun dışına çıkacaktı. Irak parçalanacaktı, Suriye parçalanacaktı ve Doğu Akdeniz'de İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kıbrıs Rum kesiminin istediği ölçekte, şekilde bu petrol, doğalgazın paylaşıldığı, çıkarıldığı ama Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin dışlandığı bir nizam kurulacaktı. 15 Temmuz'da darbenin engellenmesiyle beraber biz sadece demokrasimizi, bağımsızlığımızı değil, aynı zamanda Irak'ın, Suriye'nin bütünlüğüyle beraber Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk kesiminin ve bölge halklarının menfaatini de korumuş olduk. Şimdi bu kararlılık devam ediyor. Sayın Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını, azim ve iradesini gösteriyor. İnşallah bir de bu yapılan araştırmalar var, orada çalışmalar var. Bu çalışmalardan da eğer petrol, doğalgaz bulunursa, bunun çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin ekonomisine adeta doping etkisi yapacak bir kalıcı bir Türkiye ekonomisini dış açıktan, cari açıktan kurtaracak bir katkısının olacağının da altını çizelim.
Bölgesel denklemleri bile değiştirebilir aslında bulacağımız enerji miktarı.
Kesinlikle bu bulacağımız enerji her şeyden evvel Türkiye ekonomisinin temel açmazı enerji ithalatı.
Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak.
Bunun meydana getirdiği dış açık. Dolayısıyla bu dış açık meselesi ortadan kaldırılınca Türkiye ekonomisinin cari açık problemi ortadan kalkacak. Ekonomi üzerindeki enerji ithalatının yarattığı baskı ortadan kalkacak. Ve aynı zamanda Türkiye üreten bir ekonomi. Diğer hani petrol, doğalgaz bulmuş ülkelerden farklı. Bu onun ekonomisinde çok ciddi bir dinamizme yol açacak. Bir aynı zamanda hep burada konuşuyoruz. Daha önce de belki konuştuk. Yani çocuklarımızın daha iyi sağlık hizmeti alması, daha iyi eğitim hizmeti alması, altyapı yatırımlarının daha nitelikli olması, daha hızlı bitmesi anlamına geliyor. Yani bulduğumuz doğal kaynakları işlemek suretiyle Türkiye ekonomisinin hareketlendiği bir dönem ortaya çıkacak. Burada çok ciddi bir rezervin olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin bu rezervi çocuklarının, milletinin geleceğini mücadele etmeden bir takım hani Kıbrıs'taki, İsrail'deki çete benzeri devletlere, onların arkasındaki işte büyük güçlere teslim etmesi düşünülemez. Türkiye 100 yıl önce bu Birinci Dünya Savaşı dönemindeki o büyük hesaplaşma ve paylaşmada yani bağımsızlığını kurtardı ama özellikle bu petrol bölgelerinde falan taviz vermek zorunda kaldı. Bugün itibariyle ondan daha güçlüyüz. O dönemden daha güçlüyüz. Dolayısıyla burada Türkiye milli menfaatlerini ve egemenliğini korumak için mücadele etmek azminde. Şu anda diplomasi yürüyor ama aynı zamanda Türkiye'nin o bölgede de hani istihbari ve askeri hazırlığının olduğu Dışişleri Bakanımızın ifadesiyle bir kere daha ortaya konulmuş oluyor. Türkiye bu bölgede yani sadece Doğu Akdeniz'de değil Ege'ye, Karadeniz'de büyük askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Bu işte 15 Temmuz'un o FETÖ'cü yapılanmanın özellikle deniz kuvvetlerini hedef alarak Türkiye'yi buralarda çaresiz bırakmak amacına matuf hamleler yaptığını görmüştük. Deniz kuvvetleri kısa süre içerisinde kendisini toparladı ve aynı zamanda şunu da ifade etmek lazım. Deniz kuvvetleri bu milgem marifetiyle silah üretim ve tedariğinde, mühimmat tedariğinde yerlilik oranı ciddi anlamda yükselmiş bir kuvvetimiz. Bu bakımdan da dışarıdan herhangi bir destek almadan da Türkiye'nin milli menfaatlerini, kendisine verilen görevleri yerine getirebilecek bir performansla bunları da Türkiye göstermiş durumda. Bu bakımdan burada kararlı olduğumuzun altını çizmek lazım. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. Siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'la birlikteydik.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Cemalettin Ali Kunak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kunak. Günaydın efendim.
Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Spordaki gelişmelerden söz edeceğiz sizlerle birlikte. Atletizmle başlayalım, sonra ardından 16 yaş altı kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan da güzel bir sonuç aldık. Ona değiniriz. Önce atletizm diyelim.
Amatör dallarda hakikaten bugün gündem bayağı sevinç ve gurur verici. Özellikle İsviçre'nin Boras kentinde yapılan Avrupa 20 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 madalyayla dönüyor temsilcilerimiz, milli sporcularımız. Bunlardan altın madalya kazananlar Meryem Bekmez 10.000 metre yürüyüşte, 3.000 metre su engellide Murat Yalçınkaya ve 4x400 metrede Oğuzhan Kaya, Kubilay Enkü, Berkü Akçam ve İlyas Çanakçı'dan oluşan takımımız altın madalya kazandılar. Bu 4x400 takımı üzerinde ben özellikle biraz durmak istiyorum. Neden derseniz bu 4 sporcumuzun ikisi Fenerbahçe'den, ikisi Galatasaray'dan. Şimdi ülkemizde Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti bazen sportif sınırların ötesine geçip hakikaten istenmeyen düzeylere ulaşıyor ve istenmeyen olaylar oluyor. Ama burada amatör dalda her iki takımımızdan iki sporcunun bir araya gelip de böylesine bir başarıya imza atması aslında bu tür rekabetin güzelliğini bir yerde ortaya koyuyor. Sporcu bazında baktığımız zaman büyük takımlar arasındaki bu rekabetin yanı sıra sporcuların arasında gerçekten güzel dostluk bağları var. Ama iş yönetici bazında basına yansıyan demeçlerle tribünlere aktarıldığında o zaman maalesef istenmeyen boyutlara gidiyor ve sportif olayların dışına çıkıyor. Bence bu tür olayların çok çok daha fazlalaşması sporumuzdaki özellikle tribündeki seyircilerin spora bakış açısının değişmesi bakımından son derece önemli olarak görüyorum. Aynı turnuvada gümüş madalya kazanan sporcularımız var. Bunların da isimlerini özellikle zikretmemizde fayda var. Hakikaten bunlar büyük başarı çünkü. 5000 metrede Ayetullah Aslanhan, 10.000 metre yürüyüşte Evin Demir, gülle atmada Pınar Akyol, disk atmada Özlem Becerek gümüş madalya aldılar. Bronz madalya alan sporcularımız da Ömer Amaç'tan 3.000 metrede, gülle atmada Alperen Karahan ve 1500 metrede Tuğba Toptaş bizim yüzümüzü ağarttılar sağ olsunlar. Şimdi U20 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden genç kız voleybol takımımız da o dördüncü oldular. Onlar da hakikaten bizlere büyük bir onur ve gurur yaşattılar. Onların başarıları, onları da alkışlıyoruz ve tebrik ediyoruz. Ayrıca bir bayan güreşçimiz var, Emine Çakmak. O da altın madalya kazandı Bakü'de düzenlenen şampiyonada. Ve bunun yanında İtalya'da düzenlenen tenis şampiyonasında Büşra Ün isimli bayan tenisçimizin de altın madalya birinci olması bizim bugün gururumuzu hakikaten kabartan sporcularımız oldu. Hepsinin ellerine, yüreğine, emeklerine sağlık diyelim.
Tebrikler.
Hocalarını, federasyon yetkililerini kutlayalım. Önümüzdeki sene olimpiyat yılı. Olimpiyat yılı öncesinde bu tür başarılar bizim için son derece önemli. Ayrıca basketbol milli takımımızın da 1 Eylül'de Pekin'de 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası finallerine hazırlık için Slovenya'da kampa başladılar. Onlar da sıkı bir hazırlık döneminden geçiyorlar. Biz daha önceki dünya şampiyonlarında dünya ikinciliği kazanmış bir takımız. Amerika'ya yenildik finallerde. Burada da Pekin'de de iddialıyız ve inşallah da güzel maçları seyredeceğiz hep birlikte. Pekin olması nedeniyle saat farkı olacak belki biraz ama yine de biz alışkınız milli ruhla sabaha karşı kalkıp da çok maç seyrettiğimizi yine bu maçları kalkacağız ve seyredeceğiz diyorum ben.
Efendim UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimleri yapıldı. Basketbolda da bir takım gelişmeler vardı. Yine 2021 FIBA Avrupa Erkekler ve Kadınlar Basketbol Şampiyonası elemelerinde ülkemizin rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor Sparta Prag'la karşılaştı. Çekya temsilcisiyle onunla eşleşti. Trabzonspor için bunun iyi bir kura olduğunu söyleyebiliriz aslında. Trabzonspor geçen sene zaten oturmuş bir takımı var. Gençlerle hakikaten güzel bir şey oldu. Hakikaten helva oldu. Yani un, yağ, tuz bir aradayken güzel bir helva yaptı Ünal Karaman ve ekibi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bu arada ona vermiş olduğu desteği mutlaka gündeme getirmemiz lazım. Yeni Malatya Spor'da Slovenya'nın Olimpia takımıyla bu perşembe Malatya'da oynayacak. Önümüzdeki haftada deplasmanda oynayacak. Eğer onu elerse Trabzon'la olan ikinci, üçüncü tura geçecek. Ama Trabzon'un burada üçüncü turu geçmede biraz daha Yeni Malatya Spor'a daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi finallerinde ise Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde ise temsilcimiz Başakşehir Victoria Pilsen Olimpia ikilisinin galibiyle oynayacak. Olympiakos Yunanistan'ın Olympiakos ekibinin galibiyle oynayacak. Baktığımız zaman Başakşehir'in de iyi bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Neden derseniz çekebileceği takımlar arasında çok daha zor, çok daha isimli takımlar vardı. Ama bir Victoria Pilsen işte Çekya temsilcisi, Olympiakos da bildiğimiz gibi Yunan takımı. Başakşehir'de geçen seneden oturmuş bir takım var. Bu sene bir hoca değişikliğine gitti. Hocaları biliyorsunuz Abdullah Avcı Beşiktaş'a transfer oldu. Okan Buruk hoca şu anda Başakşehir'in başına geldi. Okan Buruk da hakikaten futbolu iyi bilen, iyi takım oynatan bir hoca özelliğine sahip. Geçen sene Rize Spor'daki başarısıyla da bunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Daha önceki sene Akhisar'ı kupa şampiyonu yapmıştı. O yüzden Başakşehir'den de bu sene Avrupa kupalarında geçen sene kapı aralığından döndüğü Şampiyonlar Ligi gruplarına geçme konusunda bizler ümitliyiz.
Evet. Üçüncü eleme turunda ilk maçlar Şampiyonlar Ligi'nde 6-7 Ağustos'ta başlayacakmış.
Evet.
Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda da ilk karşılaşmaların 8 Ağustos'ta oynanacağını da yine futbol severlere evet. Hatırlatalım.
Bu arada 7 Ağustos'ta Türkiye'de Süper Lig Kupa finali oynanacak. Galatasaray ile Akhisar Spor arasında geçen senenin lig şampiyonu Galatasaray ile Kupa finalisti Akhisar oynayacaklar. Bu maçta Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Bu da bizim Süper Lig finalimiz yani Süper Kupa finalimiz oluyor. Ha bir Süper Kupa finali daha var ülkemizde. O da Chelsea ve Liverpool takımları geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Ligi şampiyonu iki İngiliz takımının İstanbul'daki Beşiktaş Park Stadı'nda oynayacakları maç. O da 14 Ağustos'ta. Bu da ülkemiz için son derece önemli bir organizasyon. Çünkü Avrupa'nın en büyük maçı Süper Kupa finali. Yaklaşık 50 bin kadar İngiliz'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor bu maç için. Bir o kadar seyircinin yanı sıra tabii ki bu maçın televizyonda milyonlarca kişi tarafından seyredilecek olması, yurt dışından bir sürü insanın bu maça gelecek olması da bizim ülkemiz açısından önemli bir organizasyon olarak düşünüyorum.
Evet, şimdi basketbola geçelim hemen evet. Buradan. Almanya'da kura çekimleri gerçekleşti. Amil erkek takımı hangi grupta yer alacak, kimlerle karşılaşacak?
Onun şöyle söyleyeyim size. Toplam 32 takımın yer aldığı elemelerde bizim maçlarımız Şubat ayında başlayacak burada amil erkek takımımız Hırvatistan, Hollanda, İsveç ile oynayacak. Baktığımız zaman şimdi Hollanda burada güçlü bir takım. Hırvatistan, Hırvatların da basketboldaki gücünü biliyoruz. Kolay bir grup değil erkek bir takımımız için ama biz hakikaten zorları başaran bir takım. Basketbolda agresif oynuyoruz. Basketbol milli takımımız hakikaten dünya basketbolunda özel yeri olan bir takım ve diğer ülkelerin çekinerek oynadığı bir takım. Güçlü ülkelere karşı da daha iyi mücadele ediyoruz. O bakımdan da ben milli takımımızın da bu gruptan başarıyla çıkacağını düşünüyorum.
Evet, şimdi transfer çalışmaları mı?
Transfer, evet. Aslında transfer dönemi. Fakat kulüplerin finansal fair play denen UEFA'nın kısıtlamalarından dolayı maddi bakımdan sıkıntıları var. Bu bakımdan bu sene transfer çok hareketli geçmiyor ülkemizde. Neden geçmiyor derseniz UEFA hepsine kısıtlama getirdi. Örneğin Fenerbahçe'ye dedi ki kardeşim önce dedi futbolcu satacaksın. Sonra futbolcu alacaksın. Yani artı dedi ben dedi senin geçmişte yapmış olduğun bu finansal fair play'e aykırı davranıştan dolayı ben sana 2 milyon euro da ceza kesiyorum. İlerideki alacaklarına kesinti yapacağım dedi. Aslında Fenerbahçe camiası bunu da biraz sevinçle karşıladı. Çünkü beklenen cezalar arasında UEFA kupalarından men cezası dahi gündemdeydi. Bu en azından ehvenişer diye tabir edebileceğimiz bir ceza olarak ortaya çıktı. Ama Fenerbahçe'nin biraz transferde eli rahatladı. Neden rahatladı? Elif Elmas'ı hakikaten beklenmeyen düzeyde yani 15 milyon euro artı 1,5 milyon da bonusu varmış yanında. 16,5 milyon euro gibi bir rakama Napoli'ye sattılar. Bugün sabahta kapa bildirdiler bu transferi. Bu Fenerbahçe için bence pazarlama bakımından önemli bir rakam. Ve hakikaten mali bakımdan da rahatlatacak. Bundan sonra Fenerbahçe'nin transferde daha rahat hareket edeceğini düşünüyorum ki bugüne kadar Fenerbahçe'ye baktığımız zaman sadece Vedat Muriç'i satın aldığını görüyoruz. İşte Allah Yar geldi. Bir de Ankara Gücü'nden Altay'ı parayla transfer etti. Ha, bunun haricinde bedelsiz aldığı tabii ki Emre Belezoğlu mu, Max Cruz gibi futbolcular da var ama Fenerbahçe'nin esas Vedat Muriç'in yanına bir santrfora daha ihtiyacı var. Bu para geldikten sonra da bu konuda atılımlar yapacağını düşünüyoruz. Galatasaray ise hala Galatasaray'da bir hareket yok. Çünkü niye? Cagne'nin satılması konusu çok gündemdeydi. Suudi Arabistan takımları peşindeydi. Başta 15-16 milyon euro gibi bir rakamdan böyle bir gelir beklerken şu anda Suudi Arabistan liginde de devletin Suudi Arabistan devletinin takımlara yapmış olduğu maddi yardımı kısıtlaması nedeniyle oradaki takımlar da şu anda maddi sıkıntı içerisinde olduklarından dolayı bu parayı verecek kadar bütçeleri yok. El Nasr denen takım Suudi Arabistan'ın önde gelen takımlarından Cagne'nin peşinde geziyor. Ancak 10, 11, 12 milyon gibi bir rakam bonservis bedeliyle satın almayı planlıyor. Galatasaray en azından Kasımpaşa'dan 12 milyon euroya aldığı bu futbolcuyu bari o parayı kurtarırsa o zaman eli rahat diyecek. Ve Beşiktaş'a gelince Beşiktaş da öyle. Baktığımızda sadece dün Başkan Fikret Orman'ın bir basın toplantısı vardı. Fikret Orman buradaki en önemli transferimiz Hoca Abdullah Avcı dedi. Hakikaten de Abdullah Avcı transferi önemli bir hoca bakımından ama sahada oynayacak oyuncular bakımından da şu ana kadar Beşiktaş'ın öyle Adem Laiç ve Tyler Boyd haricinde bir transferini göremiyoruz. Neden? Para yok. BDDK ile anlaşma yaptılar, kredi anlaşmasını yaptılar geçenlerde. Ona rağmen halen net bir şekilde Beşiktaş'ın iyi mesela stopere ihtiyaçları var. Dünya çapında bir stoper alması gerekir eğer Beşiktaş'sa bu takım. Ama Beşiktaş'ta halen bir hareket göremiyoruz. Trabzonspor bu bakımdan en eli rahat. Neden derseniz gençlere yöneldi. Doğruyu yaptılar. Şu anda mesela ellerinde çok büyük bir Abdülkadir var, Yusuf var, büyük bir sermaye sahibiler. Gençlerle iyi işler yaptılar geçen sene. Bu sene de aynı yolda devam edecekler. Bence Trabzonspor önümüzdeki sene Abdülkadir ve Yusuf'un satışından elde edeceği çok büyük paralarla da gerçekten bir nefes alacak ve Türk futbolunda belki 68'li yıllarda esen Trabzonspor'un güzel rüzgarı önümüzdeki yıllar yeniden yaşayacağız diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben efendim, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Için sağ olun. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Cemalettin Ali Kunak'tan spordaki gelişmeleri dinledik.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Sayın dinleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yerler çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu 29, İstanbul az bulutlu 31, İzmir az bulutlu 35, Erzurum az bulutlu 32, Amsterdam az bulutlu 29, Atina açık 34, Bağdat sıcak 45, Berlin az bulutlu 26, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa sıcak 39, Londra az bulutlu 30, Madrid sıcak 41, Mekke sıcak 42, Moskova az bulutlu 25, New York az bulutlu 27, Paris sıcak 36, Pekin az bulutlu 33, Roma açık 29, Saraybosna az bulutlu 32, Viyana az bulutlu 27, Zürih az bulutlu 31 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Arslan telefon hattımızda bulunuyor. Sayın Arslan, günaydın efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk, kolay gelsin.
Irak'taki gelişmelere dair notlarınız neler? Hemen dinleyelim.
Tabii ki. Öncelikle gündem maddemiz diplomatımızın şehit edilmesi. Diplomatımız Osman Köse 17 Temmuz çarşamba günü uğradığı hain bir saldırı sonucu hayatını kaybetti, şehit düştü ve iki Iraklı vatandaş da bu olayda yine hayatını kaybetti. Bunun üzerine başlatılan araştırma ve soruşturma devam ediyor. Hem Türkiye'den gelen bir heyet hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden oluşturulan bir heyet güvenlik güçleriyle ortak bir çalışma yürütüyor. Şu ana kadar 600'den fazla kişinin ifadesi alındı. 100'den fazla kişinin gözaltı durumu söz konusu. Ancak olayda direkt bağlantılı olan, daha doğrusu olayı gerçekleştirenlerden iki kişi şu an yakalandı, tutuklandı. Bunlardan bir tanesi Mazlum Dağ, 1992 Diyarbakır doğumlu. Diğeri de Muhammed İsıksız. Her iki kişinin de, her iki şahsın da terör örgütü PKK ile olan bağlantıları tespit edildi. Bununla ilgili de soruşturma devam ediyor. Diğer taraftan da Mazlum Dağ'ın o günkü çalışmaları ve önceki dönemde bu tür keşif olayları ile ilgili, yani olayı gerçekleştirmeden önceki planlama ve organizasyonu ile ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Mazlum Dağ'ın 1,5-2 ay öncesinden kız arkadaşlarını da alarak, diğer arkadaşlarını da alarak, dikkat çekmemek için tabii arkadaşlarını alarak zaman zaman Bahsekonu restoranta gittiği, keşif yaptığı ve aynı gün sahte plakalı bir araçla olaydan yaklaşık 2 saat önce saldırıyı gerçekleştirdikleri restoran çevresinde keşif yaptıkları belirlendi. Bu olayın yaşandığı andan itibaren bölgedeki bütün güvenlik kameraları incelendi. Bina içindeki güvenlik kameraları da incelendi. Eşkaller belirlendi, kimlikler belirlendi. İlk etapta Mazlum Dağ'a ulaşılamamıştı. Emniyet Müdürlüğü'nün, Emniyet Amirliği'nin halktan bir talebi oldu. Bir resim paylaşıldı. Mazlum Dağ olduğu ifade edildi ve bu kişiyle ilgili, bir şahsla ilgili bilgi sahibi olanları mutlaka emniyete bilgi vermeleri istendi ve neticede çok kısa bir sürede Mazlum Dağ'a da ulaşıldı. Ona yardım ve yataklık eden Muhammed Bisiksiz adlı şahıs da yakalandı. Ama dediğimiz gibi olayın arkasında çok kişi var. Bu yüzden 100'den fazla gözaltı var. Çok planlı bir organizasyon olduğunu biliyoruz. Lakin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümeti'nden de geçtiğimiz gün yazılı bir açıklama yapıldı ve ilk defa böyle bir tabir kullanıldı. Yani planlı bir terör eylemi, planlı bir terör saldırısı olduğu ifade edildi. Dolayısıyla bu saldırının arkasında, her ne kadar saldırının içinde 3-4 kişi yer alıyor olsa bile, saldırının arkasında bu saldırıya destek veren, maddi ve manevi destek veren, direkt bağlantılı ya da dolaylı bir şekilde bağlantılı olan onlarca kişi var ve bu bağlantılar şu an tespit ediliyor. Şehir içinde yüzlerce kamera görüntüleri alındı, onlar teker teker izlendi. Bir buçuk ay öncesindeki kayıtlara kadar ulaşıldı, onlar da teker teker takip edildi. Aracın plakasının sahte olması, saldırıda kullanılan silahların susturucu takılması, bu şekilde kullanılması tamamıyla saldırının planlı olduğunu zaten gösteriyordu. Ancak işin ilginç tarafı, olayın yaşandığı an PKK terör örgütünden bu olayın bizimle hiçbir ilgisi yoktur gibi bir açıklaması zaten bütün dikkatleri PKK terör örgütünün üzerine çekti. Çünkü PKK bildiğiniz gibi bu tür olaylarda hemen açıklama yapmıyor. Belirli bir zaman geçiyor. Çünkü belki bölgedeki işte diğer teröristlerine, diğer elemanlarına ulaşıp hangi birimin işte bu hangi grubun bu olayı gerçekleştirdiğine dair bütün bilgileri toparlıyor, netleştiriyor. Ona göre bir bilgi aktarıyor. Ancak bu olayda öyle olmadı. Sanki yazılı metin daha önceden hazırlanmıştı ve biz yapmadık gibi bir açıklama yapmıştı. Nihayetinde de bütün emareler PKK terör örgütünü gösterdi. Şu an hem anti terör birimleri, yani terörle mücadele birimleri, hem asayiş birimleri birlikte çalışıyor. Oluşturulan ortak komisyonlarla birlikte ve bu işin ucu nereye dokunursa dokunsun, hangi noktaya kadar giderse gitsin, bütün ayrıntılar ortaya çıkacak ve bu şekilde açıklanacak. Diğer taraftan güvenlik güçlerinin bu başarısı halk arasında takdirle karşılanırken, diğer taraftan bu olayların bir daha yaşanmaması adına da güvenlik tedbirleri artırılmış durumda. Özellikle son zamanlarda bildiğiniz gibi Türkiye ile Irak Kürt bölgesel yönetimi arasında bir ilişkilerde bir normalleşme, bir düzelme yaşanmıştı. Çünkü referandumdan kaynaklı bir sıkıntı yaşanmıştı daha önceki süreçlerde. Bu saldırıyla beraber Irak Kürt bölgesel yönetimi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de zedelenmesi aynı zamanda planlanmıştı PKK terör örgütü tarafından. Her ne kadar PKK terör örgütü bu bölgede, bazı bölgelerde rahat bir şekilde hareket ediyor olsa, bir de son zamanlarda Irak Kürt bölgesel yönetiminden bazı yetkililer de özellikle son dönemlerde Türkiye'nin yaptığı bu operasyonlarla birlikte PKK'nın burada işi yok, burayı acilen terk etsinler çağrısını yapıyorlardı. En kısa sürede şu an sonuçlanmasını bekliyoruz. Çok önemli bir soru daha. Bu saldırganlar Türkiye'ye iade edilecek mi sorusu şu an gündemde. Bu sorunun cevabını açıkçası bizler de merak ediyoruz. Ancak soruşturma tamamlanmadan herhangi bir şey söyleyebilmemiz mümkün değil. Nihayetinde Erbil'de olay gerçekleşti ve diğer taraftan iki Iraklı vatandaş da hayatını kaybetti.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Arslan. Sağ olun efendim değerli görüşleriniz için. Telefon hattımızdaki konuğumuz TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Arslan'la bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doktor Recep Yorulmaz, aynı zamanda da Orsam Ekonomi Çalışmaları Direktörü Sayın Yorulmaz bizlerle birlikte, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları arama faaliyetlerindeki son durumu, Doğu Akdeniz'de enerji denklemi ve Türkiye başlığında konuşacağız ama önce gelinen bu noktayı, son noktayı konuşalım. Süreç nasıl başladı? Türkiye için neden stratejik önemde? Görüşlerinizi alarak başlayalım.
Teşekkür ediyorum. Şöyle girmek lazım olay konuya öncelikle. Bildiğimiz gibi Doğu Akdeniz'deki enerji meselesi gündemimizi oldukça yoğun şekilde doldurmakta. Ancak öncelikle dinleyenlerimize ve ben derslerimize de öğrencilerimize aktardığımız üzere olayın başlangıcını kısaca ele almak gerekiyor. Şöyle ki Doğu Akdeniz, özellikle Akdeniz bölgesi Türkiye için tarihsel bir perspektifle ele alınması gereken bir bölge. Bu anlamda biz araştırmalarımızı yaparken yaparken çalışmalarımızda salt jeopolitik önemi ve enerji jeopolitiği anlamında konuyu iki başlıkta ele alıp detaylandırmaya çalışıyoruz. Son dönemde salt jeopolitik öneminin dışında Türkiye açısından bölgenin dünya literatürüne girecek, dünya siyasetinde yer edecek bir gündem maddesi haline gelmiş durumda bölge. Bunun nedeni de burada keşfedilen hidrokarbon rezervleri, petrol rezervleri ve çıkarılabilecek hidrokarbon rezervleri olduğunu görüyoruz. Bu noktada bölgede tabii Mısır'dan kıta sahanında, işte sahasında bulunan rezervlerle başlayan bu süreç günümüze kadar, günümüzde özellikle son dönemde çıkan bulunan rezervlerle daha da önemini arttırdığını görüyoruz. Bu anlamda 122 trilyon metreküp bölgede rezerv olduğu tahmin edilmekte. Bu noktada tabii zaten ticaret merkezi olarak mücadelenin tarihsel perspektifte ele alındığı süre geldiği bir bölge olan Akdeniz'de yeni rezervlerle birlikte bu mücadele daha da artmış durumda ve yeni bu anlamda ittifaklar kurulmaya başlamış durumda. Bu ittifaklarda maalesef Türkiye'yi dışarıda tutmaya çalışan ittifaklar olduğunu görüyoruz. Özellikle bölgede konu muhatabı olan Rum kesimi ve tabii bizim garantörlüğümüzde Kıbrıs Türklerinin haklarını savunan Türkiye olarak biz ve Yunanistan karşı tarafta aynı zamanda aktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda işte İsmet projesi, İsrail'in gazının nereden taşınacağı konusu, İsmet projesiyle işte bu Türkiye'yi bypass edip Akdeniz üzerinden İtalya, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya taşıma planı gibi planlar mevcut. Bu noktada tabii uluslararası denklemler de mevcut. Bunlardan da biraz bahsetmek lazım. Bu anlamda özellikle İsrail'in çıkan Leviathan gibi sahalarında çıkardığı gazı Türkiye üzerinden değil de Türkiye'yi bypass ederek farklı yöntemlerle, mesela bunun bir yöntemi Mısır'da LNG tesisi kurup oradan Avrupa'ya taşımak. Bir diğeri bu İsmetlerimiz meşhur proje. Bir diğeri Vasilikos planı. Bu da Rum kesiminin aynı şekilde kendi bölgelerinde bir LNG tesisi kurup o LNG tesisinde bu gazların işlenip oradan Avrupa'ya dağıtılması gibi planlar mevcut. Burada Türkiye'nin elini güçlendiren durumlar da mevcut. Çünkü AB ülkelerinin bölgedeki doğal gaz rezervlerine ilgisinin en büyük sebebi en başta bu ülkeler baktığımızda dünya enerji talep piyasasının en büyük aktörleri. Dolayısıyla bu ülkeler enerjide Rusya gibi tarihsel rakiplerine diyelim muhtaç konumdalar. Bu muhtaçlığı aslında gidermek için bir yerde Avrupa ülkeleri, AB ülkeleri bu bölgeye önem vermekteler ve Türkiye'yi de bypass edecek projelere İsmet gibi destek vermekteler. Ancak son dönemde tabii yine konuşuruz, ancak son dönemde özellikle Türkiye'nin hamleleri ve Rusya ve Çin'in özellikle AB'nin son yaptırımı oldu, onu hatırlatmak lazım. Bunlara destek vermediklerini deklar ettiler. Dolayısıyla Türkiye'nin bu noktadaki hamleleri şu ana kadar başarılı olduğunu görüyoruz ve diplomasi düzeyinde de devam ettiğini görüyoruz.
Evet, aslında sizin de bahsettiğiniz gibi İsmet Boru Hattı projesi masada duruyor ama enerji ticareti için öngördükleri transfer rotaları da bir türlü hayata geçiremiyorlar. Herhalde ekonomik sebeplerden dolayı olsa gerek. Türkiye'yi bypass edilen hiçbir anlaşmanın içerisine dahil edilmeyen bir anlaşmada uygulanabilirliği yok denilebilir o zaman.
Kesinlikle şöyle, İsmet projesi haritayı da canlandırmamız lazım gözümüzde. Hemen Doğu Akdeniz'i, o bölgeyi Türkiye bir kere en kısa mesafe. Bu anlamda İsrail üzerinden Ceyhan boru hattı aracılığıyla Türkiye'yi kullanarak aslında Türkiye üzerinden Avrupa'ya, halihazırda zaten bir enerji merkezi olan Türkiye üzerinden enerji geçiş rotası sahibi Türkiye üzerinden geçmesi hem ekonomik olarak en az maliyetli hem de güvenlik anlamında. Çünkü bu noktaya baktığımızda ekonominin yanında enerji güvenliği konusunun da burada önemli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Türkiye en iyi seçenek. İsrail ve bölgedeki diğer ülkeler için aslında. Ancak bu noktada tabii bahsettiğim az önce uluslararası arenada çeşitli faktörlerin, çünkü artık bir uluslararası arenanın satranç tahtası haline gelmiş durumda Doğu Akdeniz şu anda. Bakıyorsunuz sadece ülkeler değil, çok uluslu şirketlerin de buraya, işte Fransa'nın, İtalya'nın Eni şirketi gibi, Fransa'nın Totali gibi, buralardaki Rum kesiminin bunlarla anlaşmaları mevcut. Buralarda faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Tabii son dönemde Türkiye'de bunlara karşılık adımlar atmakta. Özellikle 3 gemimiz şu an, Fatih sondaj gemimiz, Barbaros Hayrettin Paşa gibi, sismik araştırma gemilerimiz gibi 3 gemimiz gemimiz çeşitli bölgelerde arama faaliyetlerini sürdürmekte.
Dördüncü gemimiz de yolda aynı zamanda.
O şöyle, dördüncü gemi biraz daha şeye bağlı. Son yaptırımlardan sonra özellikle Sayın Akıncı'nın bir teklifi oldu. Türkiye'nin de destek verdiği, Mehmet Çavuşoğlu'nun bunu memnuniyetle karşıladık dediği ortak komisyon önerisi vardı. Bu diplomatik açıdan çok başarılı bir hamleydi aslında. Gelin biz müzakereyi açıyoruz, her zaman olduğu gibi Ermeni meselesinde de Kıbrıs'ta da şimdiye kadar olduğu gibi biz öncelikle her zaman müzakereyi açıyoruz. Gelin ortak komisyon kuralım. Bakın en mantıklı seçenek benim üzerimden, Türkiye'yi kullanarak benim MEP alanlarından, Münhasır Ekonomik Bölgemden geçen yollardır dedik. Ortak komisyon kuralım, eşit sayıda kişiler gelsin. İşte yeni bir fonlama şekli burada oluşturalım, bunu tartışalım, ortak hareket edelim dendi. Ancak bu Rum tarafı beklendiği üzere yine her zamanki gibi bu noktada anlaşmaya yanaşmayan taraf olarak görüldü. Bu tabii Türkiye'nin bir anlamda diplomatik başarısı, diplomatik bir hamlesiydi. Tabii bu noktada şeyi de göz ardı etmemek lazım. Yani hamasete girmeden bu konuyu ele almamız lazım. Hamaset kolay ki bizim için haklı da sebeplerimiz var. Çünkü dünyada en zor dönemimizde bile biz Türkiye olarak tek başımıza Ayşe'yi 2 gece 3 gün tatile çıkarabilmiş, ada tatili yaptırabilmiş bir ülkeyiz. Bunu da farkında oldukları için işte son dönemde özellikle bölgede diplomasi kartının değil de, çünkü uluslararası hukuk anlamında bizim elimiz bu anlamda güçlü. Biz haklı konumdayız. Ancak bu ülkeler maalesef uluslararası hukuk normlarına uymaktan ziyade işte bir belki tabiri caizse aslında savaş diplomasisinin güdüldüğü bir bölge haline geldi, bir konum haline geldi. Bu anlamda bunları savunmamızı destekleyen tabii ki olgularda işte ortak yaptıkları tatbikatlar, 7 ülkenin katıldığı, işte Türkiye'nin olası ada işgaline karşı yapılacak hamleleri içeren bir nevi aslında NATO ülkesine karşı diğer NATO üye ülkelerinin aslında tehditvari böyle açıktan tatbikatları söz konusuydu. Bunun üzerine tabii Türkiye'de bunların mütekabiliyet çerçevesinde kendi tatbikatını düzenlemiş oldu. Ancak Türkiye yine dediğim gibi hamasetten kaçarak bu anlamda bunu olumlu olarak ele almamız lazım. Çünkü çok önemli. Bizim haklılığımızı tüm dünyaya bunu göstererek özellikle Birleşmiş Milletler zemininde, düzleminde haklılığımızı ortaya koyup hamlelerimizi bu hukuk kuralları çerçevesinde atmamız gerekiyor. Bu anlamda da diplomasi kartını çok iyi kullanmamız gerekiyor. Son dönemde işte bu AB'nin özellikle yaptırımları oldu biliyorsunuz. İşte bu yaptırımlarda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Ancak baktığımızda mesela sayabiliriz yaptırımları. Türkiye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına karar verdiler. İşte Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, yine Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına, bunun yanında ortaklık konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süre ara verilmesine karar verdiler. Tabii bu birebir yaptırımlara gidecek tehditiyle son bulmuş oldu. Ancak mevcut yaptırımların Türkiye'yi çok büyük böyle derecede etkileyeceği düşünülmüyor. Kısıtlı yaptırımlar olarak ele alınıyor. Tabii bunun üzerine Rusya ve Çin'in özellikle açıklamaları yine Türkiye'nin elini güçlendiren bir ortam yarattı. Bu anlamda Türkiye'nin diplomasi kartını iyi oynadığını gösteren bir olgudur yine bizim için. Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına kesinlikle karşı olduklarını, bunları desteklemediklerini deklar ettiler. Bizim açımızdan da bu tabii olumluydu. Diplomasi kartının burada ne derece önemli olduğunu tekrar ediyorum. Bize gösteren göstergeydi aslında, öyle diyebiliriz.
Evet. Tabii ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları AB fonlarından çok daha önemli. Bunun altını çizmek lazım.
Kesinlikle.
Şimdi Türkiye'nin bölgedeki hidrokarbon aramadaki kararlılığı, dengeleri ve bölgesel denklemi nasıl etkileyecektir sizce? Rusya ve Çin kartı konuşuluyor. Bu bağlamda denkleme dahil edilebilir mi? Önümüzdeki süreçte ne bekliyoruz?
Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin hidrokarbon aramaları devam edecektir. Çünkü bölge çok önemli ve çok stratejik bir hale geldi. Şöyle ki benim savım, özellikle bu bir beka meselesi. Türkiye'nin son yüzyılda yani gelecek nesillere, benim iki tane çocuğum var, ben çocuklarıma işte yeni bir Musul-Kerkük sendromu yaşatmak istemiyorum açıkçası. Bunu böyle ele almamız lazım bu konuyu. Özellikle siyaset üstü ele almamız lazım Türkiye'de. Son dönemde maalesef farklı gelişmeler de oldu. İşte belli yerel siyasetçileri oraya götürüp konuşturmalar oldu. Çünkü şey var, Tek Kıbrıs projeleri var. Bu Tek Kıbrıs projesi kapsamında Türkiye'nin haklarını orada kısıtlamaya çalışan yine diplomasi anlamında oynamaya çalıştıkları kartlar var. Bunları görmemiz lazım. Girdiğim her ortamda, akademik veya normal, kendi işte çevremizdeki, akrabalarımızdaki girdiğimiz her ortamda ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yazılarımızla yine çıktığımız ortamlarda sizler gibi fırsat verdiğinizde anlatmaya çalışıyoruz. Bu konu kesinlikle siyaset üzeri ele alınması gereken, siyaset üzerinden çıkarılması gereken bir konu bizim için. Yani kısacası ekonomik anlamda baktığımızda, yani rahat nefes almak istiyorsak, rahatlamak istiyorsak ekonomik olarak bizim buraya önem vermemiz lazım. Neden? Çünkü baktığımızda son dönemde biraz da Türkiye ekonomisine çok girmiyorum aslında ama en büyük sıkıntımız bizim cari işlemler açığı, işte dış ticaret açığı. Bunun en büyük sebebi döviz talebi, artan döviz talebi. Türkiye'deki döviz talebinin en büyük sebebi ise enerji ithalatı. Biz enerji ithalatına döviz talebimizi kısmak için önümüzde böyle bir fırsat var. Yani bizim yetki alanımızda, bizim sınırlarımızda yer alan alanlarda bu tarz rezervler bulunmuş, kaynaklar bulunmuş. Bizim bunun üzerine gitmemiz lazım. Bu en doğal hakkımız. Yani zamanda yapılmış hataları tekrarlamamak adına buraya önem vermemiz lazım. Rusya ve Çin konusuna geldiğimizde bu bir stratejidir aslında. Naçizane ben uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Ancak bir ekonomistim. Ancak şunu söyleyebiliriz kısıtlı bilgimizle. Diplomasi kartını kullanarak yine bu tarz ülkelerle, özellikle Rusya ve Çin'in, özellikle bahsettiğim gibi Rusya'ya karşı AB'nin tavrını, hareketini değerlendirip bunu kullanıp kendimize avantaj sağlamamız lazım. Birebir tabii ki engaj olmadan bu ülkelere, haklarımızı onlara tabii kullandırtmadan, çünkü bu bizim hakkımız. Bu bölgede çıkan herhangi bir kaynak bizimdir. Kimseyle paylaşılamaz tabii ki. Bu anlamda son çıkan haberlerde yine sevindirici bir haber gelmişti. Brüksel'deki kaynaklara dayandırıldı. İşte 170 milyar metreküp bir rezerv keşfettiğini Fatih sondaj gemimizin BAF çevresinde haberi geldi. Tabii daha bu tam olarak doğrulanmadı. İşte bunun son yapılan ortak komisyon teklifini biraz daha güçlendirmek, Türkiye'nin yerini güçlendirmek olarak da okundu. Ancak böyle bir keşif Türkiye için çok büyük bir tabii önem arz ediyor. Bizim ihtiyaçlarımıza baktığımızda büyük bölümünü karşılayacağı gözüküyor. Karşılayacak miktarda aslında bir rezerv kaynağı. Bu anlamda tabii kartlarımızı doğru oynamamız lazım yine. Bir diğer nokta ortak komisyon dedik. Ortak komisyonda tabii bunu da kullanacak mıyız? Çıkan herhangi bir şeyin burada şeyler var. Bu anlamda tartışmalar var. Ama sevindirici haber, eğer bu haber de gerçekse yeni rezerv keşfi Fatih sondaj gemisi tarafından anlaşmada yer alan ortak alanların içerisine girmiyor. Fatih sondaj gemisinin şu anki araştırma yaptığı, sondaj yaptığı bölge. Dolayısıyla bu çıkarılacak 170 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tamamıyla Türkiye'ye ait olacak.
Yani çakışan bir bölgede değil.
Çakışan bir bölgede değil. Evet. O bizim için bir avantaj. Bu anlamda dilerseniz şeyden de bahsedelim. Bu şeye niye karşı çıktılar ortak komisyona? Rum tarafı, kendilerince gerekçeleri vardı. Özellikle işte alan hakimiyetinde %70 bir kayıp olacağını iddia ediyorlardı. Yine büyük ölçüde ekonomik zarar öngörüyorlardı. Ve yine 6. 7. ve 11. alanlar var. Biraz spesifik konu bu ama hemen dinleyenlerimiz şey yapabilirse
gözünde canlandırabilirler.
Veya işte denk geldiklerinde o klasik şey vardır. Karışık biraz ama numaralandırılmış Doğu Akdeniz'de bölgeler vardır. Haritalar vardır. O haritalarda 6. 7. ve 11. alanlar. Bunlar Kalipso, Glafkos ve Oniforos enerji yataklarının olduğu alanlar. Bu anlamda bunların ellerinden çıkacağı, bu çakışma bölgesinde olduğu için ellerinden çıkacağını iddia ediyorlar. Şu iddiaların 11. bölgede haklılar aslında. Oniforos kısmı o ortak bölgede kalıyor. Nitekim de beklenildiği üzere bu teklifi reddettiler. Rum tarafı reddetmiş oldu. Ancak bu anlamda Türkiye yine dediğim gibi diplomasi hamlesi elini güçlendiren bir hamle oldu. Yine onlar reddeden taraf olmuş oldu. Tabii ki dünya üzerinde artık geldiğimiz noktada çok da önem arz ediyor mu? Etmiyor belki ama çünkü geldiğimize artık benim bir savım var. Yani liberalizmden Trumpizme geçmiş durumdayız maalesef. İşte ticaret savaşlarıyla bir yerde işte uluslararası hukuku hiçe sayan hamlelerle karşı tarafa işte bizim merkantilist dönem olarak adlandırdığımız o ilk dönemde kapalı ekonomilere, müdahaleci ekonomilere, dışarıda birbirlerine işte savaş diplomasisine varacak şekilde ticarette hamleler yapan ülkeler konumuna gelmiş durumdayız. Dönemine geç yine dönüş yapmış neredeyse durumdayız. Dolayısıyla bu anlamda yine tabii bunu S-400'e de bağlamak lazım. ABD'nin bize yaptırımlarına da bağlamak lazım konuyu. Bunları hepsini ele almak lazım ortak noktada Doğu Akdeniz konusunda.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Anlaşılan o ki Doğu Akdeniz bölgesinde birçok problem, kriz ve işbirliği fırsatlarının hepsi bir arada bulunuyor. Kesinlikle. Biz de gelişmeleri an ve an takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz ve yorumlarınız için. Konuğumuz Orsam Ekonomi Çalışmaları Direktörü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doktor Recep Yorulmaz'la Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler üzerine söyleşimizi gerçekleştirdik. Yeni günün bugünlük de sona geldik. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni gün.